Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim,
bugün Uhud Savaşı ve sonrasında gelişen hadiselerden bahis konusu edeceğiz. Hazreti Peygamber Efendimiz, Bedir Harbi'nde galip geldikten sonra müşrikler intikam almak için büyük bir hazırlık içerisine girdiler. Özellikle Bedir Harbi'nden önce Ebu Sufyan başkanlığında göndermiş oldukları kervanın gelirinin aşağı yukarı tamamına yakınını Uhud Harbi için kullandılar ve sonunda 3000 kişilik bir ordu hazırladılar. Bu hazırlığı Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas Resulullah Efendimiz'e haber verdi. Resulullah Efendimiz konuyu tekrar araştırdı. Onun doğru olduğu anlaşıldıktan sonra Resulullah Efendimiz de harp için hazırlıklara başladı. Resulullah'ın harp için hazırlıkları ashabıyla istişare ederek başladı. Resulullah Efendimiz özellikle ashabıyla vahyin gelmediği konularda mutlaka istişare ederdi. Sahabe, Peygamber Efendimiz'e müdafaa harbi yapılmasından ziyade meydan muharebesi yapılması yönünde fikir beyan ettiler. Daha doğrusu bu meydan muharebesini teklif edenler, özellikle Bedir Harbi'ne katılamayanlar ve genç olan sahabiler idiler. Hazreti Peygamber Efendimiz çoğunluğun meydan muharebesi yönünde fikir beyan etmesi üzerine hemen harekete geçti ve evine girdi, zırhını giyindi ve ashabının yanına tekrar dönmüş oldu. Fakat sahabe bundan rahatsız oldu. Acaba peygambere karşı bir nezaketsizlik mi yapmış idi? Bunu Peygamber Efendimiz'e ifade ettiği zamanlarda ve ya Resulallah arzu ederseniz meydan muharebesi de yaparız, müdafaa da yaparız demeleri üzerine bir peygamber zırhını giyindikten sonra tekrar çıkarmaz diye cevap verdi. Neticede 1000 kişilik bir ordu hazırlandı. Bu 1000 kişilik ordu içerisinde 300 tane de münafık mevcut idi. Münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey de bu ordunun içerisindeydi. Hazreti Peygamber Efendimiz cumayı kıldıktan ve kıldırdıktan sonra Uhud'a doğru hareket etti ve geceyi Şeyhain denilen Uhud ile Medine arasındaki mevkide geçirdi. Abdullah bin Übey burada Peygamber Efendimiz'den izin isteyerek ayrılacağını beyan etti ve Resulullah Efendimiz de ona izin vererek o gerisin geriye 300 kişiyle birlikte Medine'ye döndü. Abdullah bin Übey'in dönüşünün sebebi o müdafaa harbi yapılmasını istiyordu. Halbuki meydan muharebesi yapılması onun arzusu dahilinde değildi. İşte bundan dolayı benim teklifim kabul edilmedi diye ayrılmak istiyordu. Hazreti Peygamber de ona izin vermiş oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz cumartesi günü Uhud meydanına vardı ve sırtını Uhud dağına dayamak suretiyle karşısına da Medine'yi aldı. Resulullah Efendimiz artık harp için ordusunu tanzim ettikten sonra Ayneyn geçidine de Abdullah bin Cübeyr'i 50 arkadaşıyla birlikte tayin etti. Ve Resulullah Efendimiz Abdullah bin Cübeyr ve etrafındaki diğer sahabeye şu telkinde bulundu: buradan hiçbir zaman ayrılmayacaksınız. Resulullah Efendimiz bu telkini Abdullah bin Cübeyr ve arkadaşlarına yaptıktan sonra Arap geleneği çerçevesinde karşılıklı mübarezeleri mütakiben savaş başladı. Müslümanlar 700 kişiydiler. Müşrikler ise 3000 kişiydiler. O 700 kişi savaşın ilk anlarında 3000 kişiyi bir anda püskürttü ve savaşın artık bitmiş olduğuna kani olan Ayneyn tepesindeki okçular yerlerini terk ettiler. Hattı zatında Abdullah bin Cübeyr Hazretleri, Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara sık sık hatırlatmasına mukabil, artık burada bulunmanın bir anlamı olmadığı kanaatine sahip oldular ve neticede oradan ayrılacaklarını beyan ettiler. İşte o 50 okçu müfrezesi oradan ayrıldıktan sonradır ki Halid bin Velid o esnada Müslüman değildi. 200 kişilik süvari kuvvetiyle birlikte Ayneyn geçidini arkadan dolaştıktan sonra Müslümanları arkadan vurdu. Bu defa Müslümanlar onlar iki düşman arasında kaldılar. İşte ne olduysa o zaman oldu ve Müslümanlar pek çok şehit verdiler ve pek çok kayıp verdiler. Müslümanların kaybı 70 civarında idi. İlk anda Müslümanlar müşriklere galip gelmiş olmalarına mukabil, müşriklerin kaybı ise 23 civarında idi değerli kardeşlerim. Hazreti Hamza gibi, Mus'ab bin Umeyr gibi, Abdullah bin Cahş gibi kibar sahabe işte bu esnada şehit oldu. Müşrikler bu savaşta elbette pek çok yaralı verdiler. Müslümanlar da yaralandılar. Ancak bu savaşın sonunda önce Müslümanlar galip gelmişken sonradan müşriklerin galibiyetiyle neticelenmiş oldu. İşte bu galibiyetin vermiş olduğu bir netice içerisinde müşrikler Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara meydan okuyarak Uhud meydanından ayrıldılar. Ancak savaş sona ermiş olmasına mukabil, müşrikler galip gelmesine mukabil, kendi ölülerini bile defnetmeden Uhud meydanından ayrıldılar. Hazreti Peygamber Efendimiz ise hem Müslüman şehitleri defnetti, hem de müşrik ölülerin kuşa kurda yem olmaması için onların da gömülmesini emretmiş oldu. Daha sonra ise yaralı olan ashabıyla birlikte Medine'nin yolunu tuttu. Sahabe bu konuda son derece endişeli idi. Ancak bütün buna mukabil Hazreti Peygamber Efendimiz geceyi yaraları sararak geçirdi ve sabah namazında ise ne kadar Uhud harbine katılan Müslüman var ise hepsinin özellikle sabah namazında olması arzu edildi. Sabah namazını mütakiben de Peygamber Efendimiz müşriklerin takip edileceğini ifade etti. Şu bir vakadır ki değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz bu yaralı olan insanlara "Hadin yola gidiyoruz, hadin müşrikleri takip ediyoruz" dedikleri zamanlarda 630 kişi kalmıştı geriye Uhud harbinden, hiçbirisinde bir itiraz vakı olmadı ve hepsi de Peygamber Efendimizin liderliğinde, komutasında müşriklerin arkasından takibe koyuldular ve Hamraül Esed'e kadar gittiler. Hamraül Esed mevkiinde 3 gün beklediler. Müşrikler Müslümanların arkadan kendilerini takip etmiş olduklarını bilmelerine mukabil, daha önce galip gelmelerine mukabil neticede Peygamber Efendimiz'e ve onun ordusuna geri dönerek savaşmaya cesaret edemediler değerli kardeşlerim. Uhud harbi sonrasında Müslümanlar için alınması gereken pek çok dersler vardır. Bunlardan belli başlılarını şöyle ifade etmemiz mümkün olabilir. Hazreti Peygamber Efendimiz'e herhangi bir konuda vahiy gelmemişse Resulullah Efendimiz mutlaka istişare eder ve istişare sonunda çıkacak neticeye göre hareket etmiş olur. Bu savaş yine şunu ortaya koymaktadır ki Müslümanlar asla münafıklara güvenmemelidir. Sadece münafıklara değil, aynı zamanda müşriklerin de her zaman ihanet edebilecekleri ve Müslümanlara karşı müşrik ve münafık ittifakının her zaman olabileceğini ortaya koymuş olmaktadır. Bir başka önemli olan nokta ise Resulullah Efendimizin emrine muhalefet etmenin cezası ise neticede bir mağlubiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz Abdullah bin Cübeyr ve çevresindeki arkadaşlarına Ayneyn geçidini asla terk etmemelerini arzu etmişti. Halbuki onlar harbin sona erdiğini düşünerek, yerlerini terk ederek belki de cihada ortak olmak istiyorlardı. Ama Hazreti Peygamber her halükarda mutlaka yerlerinde kalmalarını arzu etmekteydi. Hazreti Peygamber Efendimiz bu savaşta yaralanmıştı. Ama bu yaralanmaya mukabil Müslümanlar yine peygamberin yolunda Peygamber Efendimizle birlikte hareket etmişler ve Resulullah Efendimiz bu savaşta vefat da edebilirdi, hayatını da kaybedebilirdi. İşte Müslümanlar Peygamber Efendimiz'den ve İslam'dan almış oldukları feyiz çerçevesinde Resulullah'tan sonra da aynı şekilde hareket edecekler ve etmeleri gerektiği de özellikle Ali İmran suresinin 144. ayeti kerimesinde beyan edilmekte. Ve bu ayeti kerimede özellikle Müslümanlara şu mesaj verilmekte.
peygamber ölecek veya öldürülecek olursa siz yoksa eski durumlara mı tekrar döneceksiniz? Eski dinlerinize mi dönmüş olacaksınız? Mesajı verilmiş olmakta ve Müslüman, Müslüman olduğu andan itibaren artık kendisinin bir çizgisi vardır ve bu çizgi Kur'an ve sünnet çizgisidir. Bu çizgi içerisinde, bu çizgi üzerinde mutlaka yürümeye devam edecektir. Müslümanlar mağlup da olabilirler, galip de gelebilirler. Galip geldikleri zaman böbürlenmemeli, mağlup oldukları zaman da elbette yese ve üzüntüye düşmemeli. Müslümanlar her halükarda dik, dinamik olmalı ve kendilerini her duruma karşı toplu halde bütün Müslümanların yek vücut halde olmaları gerekli olduğu da yine bu savaşın sonunda bize verilen mesajlar arasında olmakta değerli kardeşlerim. Uhud Harbi sonunda Peygamber Efendimiz'e özellikle bir grup gelir, yani Adal ve Kare kabilelerinden bir grup gelir ve Peygamber Efendimiz'den irşat ekibi isterler. Bu hadise 4. yılın Safer ayında meydana gelir. Resulullah Efendimiz her ne kadar bu kabileden belki çok emin olmasa bile onların bu teklifini kabul eder ve onlara Asım bin Sabit başkanlığında 6 kişilik bir irşat ekibi gönderir. Lihyan oğulları ise Adal ve Kare ile işbirliği yapmak suretiyle bu 6 kişiye karşı ihanette bulunurlar. Hattı zatında bunlar eman ile o bölgeye gitmişler idi. Fakat müşriklerin emanının olmayacağı bir kez daha ortaya çıkmış oldu bu hadise ile. Ve 6 kişilik gruptan ilk anda yapılan saldırı neticesinde 3 kişiyi şehit ettiler ve 3'ünü de yaraladılar. 3 kişiyi şehit ettiler ve 3'ünü de esir ettiler. Bu esirler arasında Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne ve Abdullah bin Tarık var idi. Abdullah bin Tarık'ı yolda şehit ettiler yine müşrikler. Geriye sadece öldürmek üzere Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desinne kalmıştı. Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desinne'yi Lihyan oğulları Mekke müşriklerine teslim etmek suretiyle özellikle Bedir'in intikamını almış olacaklardı. Şu bir vakadır ki özellikle Zeyd bin Desinne Hazretleri idam edilmek üzere sehpaya çıkarıldığı zamanlarda Ebu Sufyan Zeyd bin Desinne'ye soruyor. Senin yerinde şu anda Muhammed'in olmasını arzu eder misin? Değerli kardeşlerim, Zeyd bin Desinne'nin vermiş olduğu cevap, Peygamber Efendimiz'e sahabenin duyduğu muhabbetin ölçüsünü ortaya koymakta. Zeyd bin Desinne şöyle diyordu Ebu Sufyan'a, bırakın benim yerimde olması, ayağına bir dikenin bile batmasını arzu etmem diye ifade edince, Ebu Sufyan aldığı bu cevap karşısında şaşkına dönmüş oldu. Gerçekten bu hadiseler, bu nevi müşriklerin ihanetleri ardı ardına devam ederken bu defa bir Rumaune hadisesi meydana gelmiş oldu. Yine 4. yılın Safer ayında bu defa Necid bölgesinden Ebu Vera Amir bin Malik isimli kişi gelerek Peygamber Efendimiz'den yine bir irşat ekibi istedi. Hazreti Peygamber Efendimiz Ebu Vera Amir bin Malik'e özellikle o bölge halkından hiç emin olmadığını ve o bölge halkının göndereceği irşat ekibine kötülük yapabileceğini söylemesine mukabil, Ebu Vera, ben onları emanıma alıyorum, onlara herhangi bir kötülük gelmez demesi üzerine Peygamber Efendimiz 70 kişilik ekibi oraya hareket ettirdi. Ama ne fayda ki bu defa Ebu Vera'nın yeğeni olan Amir bin Tufeyl Müslümanlara ihanette bulundu, daha doğrusu Ebu Vera'ya ihanette bulundu ve Müslümanları şehit etti. 70 kişiden sadece 2 kişi kurtulabildi. Ama bütün bu hadiseler bizi şu noktaya getirmektedir ki, davet görevi her zaman ve her şartlarda mutlaka yerine getirilecektir. Ama şu da bir vakadır ki, davet görevi yerine getirilirken, İslam'ın yayılması konusunda Müslümanlar ne kadar çok gayret ederse Bunun karşılığında müşrikler de ihanetlerine o ölçüde devam etmiş olacaklar. Ve Peygamber Efendimizin özellikle ashabına duymuş olduğu muhabbet ve ashabının da Peygamber Efendimiz'e duymuş olduğu ve göstermiş olduğu muhabbet ve bağlılık gerçekten bu hadiseler sonunda bir kez daha ortaya çıkmış olmakta. Değerli kardeşlerim, Uhud Harbi sonrasında bazı Yahudi kabileleriyle de bir takım savaşlar meydana gelmiş. Bunlar içerisinde özellikle Medine'de bulunan 3 Yahudi kabilesinden Beni Nadir, Resulullah Efendimizin yine 4. yılda kendileriyle yapmış olduğu, savaş yaptığı kişiler arasında, kabileler arasında yer aldığı görülmektedir. Hazreti Peygamber Efendimiz Medine'ye gelince, Yahudilerle yapmış olduğu anlaşmada şu maddeler yer almaktaydı. Şayet Müslümanlar diyet ödemek durumunda kalacak olurlarsa, Yahudiler buna ortak olacaklar. Yahudiler diyet ödemek mecburiyetinde kalırlarsa, Müslümanlar da onlara yardımcı olacaklar idi. İşte bu çerçevede Hazreti Peygamber Efendimiz Amr bin Ümeyye'nin yanlışlıkla öldürmüş olduğu 2 kilaplıyla alakalı olarak Beni Nadir kabilesine giderek onlardan diyet talebinde bulundu. Hazreti Peygamber Efendimiz oraya gidince Resulullah'ı karşıladılar. Ancak Hazreti Peygamber Efendimiz'i bir evin duvarının dibine oturttular. Ve bu arada Amr bin Cihaş adındaki bir başka Yahudi de o damın, evin damına çıkmak suretiyle Peygamber Efendimizin üzerine büyükçe bir taş atacak idi. İşte bu esnada Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e haber verdi ve Peygamber Efendimiz süratle oradan kalktı. Resulullah'ın etrafında diğer sahabe de vardı. Peygamber kalkınca onlar da kalktılar ve onlar sordular, ne oldu ya Resulallah? Daha konuşamadık, belki de onlardan söz alamadık. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, Cibril kardeşim geldi ve bana Yahudilerin kötülük yapacaklarını bildirdi ve yerimden kalkmamı istedi. Ben de bunun üzerine yerimden kalktım diye ifade etti. Hazreti Peygamber Efendimiz Medine'ye döndükten sonra onlara haber gönderdi. Bir an önce Medine'yi terk edin. Fakat bu defa Yahudi münafık ittifakının bir örneğini daha görmekteyiz ki Abdullah bin Übey, yani münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bu defa Beni Nadir reislerine haber gönderdi ve Medine'den asla çıkmamalarını ve kendilerine 2000 kişiyle de yardım edebileceğini ifade etti. Ama şu bir gerçektir ki bu savaşın sonunda Hazreti Peygamber Efendimiz onları kuşattıktan sonra Abdullah bin Übey onlara yardım etmedi. Daha doğrusu edemedi ve onlar yine Medine'yi terk etmek zorunda kaldılar ve Abdullah bin Übey onlara karşı da belki mahcup oldu. Ama münafıkların bu mahcubiyeti bir değil, belki birçok defalar meydana gelir. Şu da bir gerçektir ki Yahudiler özellikle münafıkların belki birçok defalar hilesine, desisesine maruz kalmışlar ama her defasında onlara da inanmak durumunda kalmışlar. Değerli kardeşlerim, bunun sonucunda Beni Nadir dediğimiz Yahudiler Medine'yi terk ettiler ve Medine'den sadece eşyalarını alarak, kendileri için zaruri olan eşyalarını alarak Medine'den ayrıldılar. Onların büyük bir kısmı Hayber'e gitti ve bir kısmı da Şam taraflarındaki Ezriat mevkiine yerleşmiş oldular. Bu savaş da bize bir takım gerçekleri ortaya koymakta özellikle. Hazreti Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak tehlikeli durumlarda özellikle kendisinin hayatıyla ilgili önemli hususlarda ve konularda mutlaka Cibril'i göndererek meleğini göndermek suretiyle Peygamber Efendimiz'i haberdar eder ve Resulullah Efendimiz'i Cenab-ı Hak mutlaka korur. Bunların neticesinde, bu savaşın neticesinde Hazreti Peygamber Efendimiz savaş yaparken Beni Nadir oğullarını özellikle teslim olmaya zorlamak için bazı hurma ağaçlarını kestirmiş idi. Fakat Peygamber Efendimizin kestirdiği hurma ağaçları kurumuş hurma ağaçları idi. Yeşil hurma ağaçları değildi. Sadece onlar hurma ağaçlarının kesilmiş olduğunu bilerek çabuk teslim olsunlar diye Resulullah Efendimiz bunu yapmıştı. Bu bir harp hilesi olarak değerlendirilmekteydi. Yoksa Hazreti Peygamber Efendimiz yeşili kesmek şöyle dursun, kıyametin kopmasına az bir zaman bile kalsa mutlaka ağaç ekilmesini bizlere tavsiye etmiş olmakta. Bu savaşın sonunda Hazreti Peygamber Efendimiz Nadir oğullarından kalan malların, silahların, evlerin ve eşyaların özellikle muhacirler ve daha sonra da ensar arasında dağıtılmasını sağlayarak onların maddi açıdan da gelişmelerini temin etmiş oldu. Hazreti Peygamber Efendimizin yine Uhud sonrasındaki bir başka müşrik kabilesiyle karşı karşıya geldiğini görmekteyiz. Ve bu kabilenin ismi ise Mustalik oğulları. Mustalik oğulları Medine ile Mekke arasına yerleşmiş olan ve müşriklerden emir alan bir kabile. Müşriklerin, daha doğrusu Mekke müşriklerinin talimatıyla hareket eden ve Medine'ye zarar vermek için ellerinden geleni yerine getiren bir kabile. Ve bunun bir reisi vardır ki bu reis de İşte bu talimat çerçevesinde Müslümanlara karşı bir ordu hazırlığı içerisinde bulunmakta. Haris bin Ebi Dırar bu ordu hazırlığı içerisinde bulunduğu bir esnada Peygamber Efendimiz bundan haberdar olur. Ve yapmış olduğu araştırma sonucunda bu hazırlığın doğru olduğu kanaatine varır ve Resulullah Efendimiz askerleriyle birlikte Mustalik oğullarının bulunmuş olduğu bölgeye gider. Bir kez daha gözleriyle görür ki onlar ciddi bir ordu hazırlığı içindeler ve Müslümanlara karşı Medine'ye karşı savaşacaklar ve Medine'yi baskı altında tutacaklar. Resulullah Efendimiz işte onların bütün bu durumlarına mukabil Hazreti Ömer'i göndermek suretiyle savaştan vazgeçmelerini ve Müslüman olmalarını istedi. Onlar her şeye rağmen ne Müslüman oldular ve ne de savaştan vazgeçtiler. Buna mukabil Müslümanlara karşı o esnada ok atmaya da başladılar. Müslümanlar buna cevap verdikleri zaman Hazreti Peygamber Efendimiz gerçekten bunlara karşı da bu savaşta galip gelmiş oldu. Ve 600 kişi esir edildi bu savaşın sonucunda ve pek çok da ganimet ele geçirilmiş oldu. Ve onlardan 10 kişi öldürüldü. Müslümanlardan da bir kişi belki şehit oldu ama özellikle Mekke müşriklerinin en güvendiği kabilelerden birisi olan Mustalik oğullarının mağlup olmaları bir ölçüde Mekke müşriklerini de ciddi ölçüde üzüntüye sevk etmiş oldu. Fakat bu savaşın sonunda da 600 kişilik esirler arasında kadınlardan da kimseler var idi ve ileride Peygamber Efendimizin eşi olacak olan Cüveyriye de var idi. Cüveyriye Haris bin Ebi Dırar'ın kızı idi. Peygamber Efendimiz'e gelerek kendisinin esaretten kurtarılmasını istedi. Peygamber Efendimiz buna cevap vererek daha sonra Cüveyriye'nin de Müslüman olması üzerine kendisine eş olarak seçmiş oldu Cüveyriye validemizi değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimiz özellikle Cüveyriye'yi eş seçtikten sonra 600 kişilik esir grubu ise sahabe tarafından bir anda serbest bırakıldı. Çünkü sahabe dedi ki peygamberin eşi olan validemiz olan kimselerin akrabalarını esir olarak tutmayız demişti. Bundan dolayıdır ki Hazreti Ayşe validemiz Cüveyriye validemizi takdir ederek kabilesine Cüveyriye'den daha faydalı olan bir kadın görmedim demek suretiyle Cüveyriye'nin özellikle bu yönüyle takdir edilmiş olduğu ifade edilir. Savaş kazanılmış, her şey güzel gitmekte iken işte bunun sonucunda bir olay daha meydana geldi ki bu olay münafıkların özellikle savaş içerisinde bile ne türlü faaliyette bulunabileceklerini ortaya koymakta. Hazreti Peygamber Efendimizin o güne kadar savaşlarına münafıklar iştirak etmemişlerdi. Fakat bu savaşa münafıkların reisi Abdullah bin Übey ile birlikte tayfasından bazı kimseler de iştirak etmişlerdi. İşte savaş kazanılmış, artık Medine'ye doğru dönüleceği bir esnada bir kuyunun başında Ensar ve muhacirlerden olan iki kölenin su çekme esnasındaki yapmış oldukları münakaşa sonucunda Ensardan olan kölenin ulaşın ey Ensar, muhacirlerden olan kölenin ulaşın ey muhacirler demesi üzerine muhacirlerden ve Ensardan olan grup oraya gittiler. Neredeyse iki grup birbirine girebileceği bir esnada Hazreti Ebubekir gibi Ensardan ileri gelen zevatın gayretleriyle daha sonra da Hazreti Peygamber Efendimizin oraya gelerek işi sona erdirmesi neticesinde büyük bir fecaat önlenmiş oluyordu. Ama bundan memnuniyetlik duyan kimseler vardı. Bunların başında Abdullah bin Übey'di ve Abdullah bin Übey diyordu ki Ensar'ın özellikle Müslümanlara göstermiş olduğu daha önceki gayretlere mukabil muhacirlerin bir ölçüde sanki Ensar'a karşı saygısızlık etmiş gibi bu tavrına mukabil beste kargayı oysun gözünü misali Ensar'ı muhacirlere karşı teşvik ediyordu. Ama bu teşvik neticesini bulmadı ve neticede Ensar ve muhacirler birbirlerine karşı saygılı davranmak suretiyle büyük bir fecaat önlenmiş oldu değerli kardeşlerim. Fakat Abdullah bin Übey ve adamlarının Müslümanlara karşı olan nifak hareketleri sona ermedi. Bakın şöyle bir hadise daha cereyan eder bu Mustalik oğulları gazvesinde. Hazreti Peygamber Efendimiz her savaşa çıkarken eşlerinden birini mutlaka yanında alır götürürdü. İşte bu savaşta da Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'yi alıp götürmüştü. Hazreti Ayşe çok hafif yapılı bir hanımefendi ve validemiz idi. Devesinin üzerine kurulmuş olan hevdece biner ve ihtiyaç olduğu zamanlarda ordu istirahat ettiği esnada yere iner, ihtiyacını görür ve tekrar devesine binmiş olurdu. İşte Hazreti Peygamber Efendimizin bu savaşta da Medine'ye dönüleceği bir esnada yine ordu istirahat verir. Bu esnada bir takım ihtiyaçlar giderilir. Hazreti Ayşe gelir, devenin üzerindeki hevdecine biner. Fakat bir bakar ki boynundaki gerdanlığı kaybolmuş, hemen tekrar iner, gittiği yere tekrar gider ve aramalara rağmen onu belki de bulamaz. Ama bütün buna mukabil gerisin geriye döndüğü zaman ordunun hareket ettiğini görür. Ama telaşlanmaz Hazreti Ayşe, çünkü ordunun bir artçısı vardır, yani arkadan gelenleri kontrol eden bir görevlisi vardır. Nasıl olsa beni görüp alıp götürecektir der. Gerçekten bir kayanın kenarına, hemen onun yanı başına ilişen ve istirahat eden Hazreti Ayşe'yi gören Saffan bin Muattal deveye Hazreti Ayşe'yi bindirir ve yularını da çekerek Medine'ye doğru yol alırlar. Özellikle Resulullah Efendimizin eşinden zerre miktarı hiçbir kimsenin endişe duymamasına mukabil Abdullah bin Übey Hazreti Ayşe ile Saffan bin Muattal'ı bu vaziyette görünce dedikoduya başlar. Yani Hazreti Ayşe İşte geri kaldı, Saffan bin Muattal onu devesine bindirdi, onu çekip getirmekte vesaire gibi bir takım dedikodular. Yani bu dedikoduların altında yatan gerçek, Hazreti Ayşe'ye zina isnadı. Tabii son derece tehlikeli bir isnat ve bunun üzerine bütün sahabe son derece temkinli olmasına rağmen, Peygamber Efendimiz bu arada soğukkanlılığını muhafaza etmiş olmasına mukabil, ve Resulullah Efendimizin Hazreti Osman gibi, Hazreti Ömer gibi bir takım kibar sahabeye bu konuyla alakalı fikir sormasına mukabil onlardan aldığı cevap son derece net idi. Ya Resulallah, biz Saffan'dan da Ayşe'den de böyle bir şey asla ummayız. Ve bütün bunlara rağmen sahabe içerisinde 3 kişi vardır ki buna inandı bir ölçüde ve Abdullah bin Übey'in sözlerine bir ölçüde alet oldular. Hassan bin Sabit isimli şairiyle Mistah bin Üsase ve Hamle bintü Cahş isimli 3 sahabe Peygamber Efendimiz'e ve Resulullah Efendimiz'in eşine karşı atılan bu iftiraya inandılar ve hatta bu iftirayı yaymak durumunda kaldılar. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz son derece üzüntülü, fakat Hazreti Ayşe bundan habersiz idi. Hazreti Ayşe bu Sefer sonunda uzun yolculuk sebebiyle rahatsız olmuştu, hatta hastalanmış idi. Evde istirahat etmesi münasebetiyle Medine'deki bu gelişmelerden haberi yoktu. Sadece Hazreti Ebu Bekir ve ailesi bundan büyük ölçüde üzüntü duyuyordu. Daha sonra Hazreti Ayşe validemiz de duyduğu zamanlarda hastalığı biraz daha arttı. Bu arada Hazreti Ebu Bekir kızını evine götürdü ve orada istirahat etmeye başladı. Peygamber Efendimiz ise zaman zaman Hazreti Ayşe'yi ziyaret etmek suretiyle onun ızdırabını biraz olsun dindirmeyi arzu ediyor idi. Ve bu arada Hazreti Ayşe ve Peygamber Efendimiz artık ilahi bir vahyin gelmesini beklemekte idiler. Gerçekten Hazreti Ayşe kendisinden emin idi, Ebu Bekir kendisinden emin idi ama bütün sahabe kendisinden emin olmasına mukabil Abdullah bin Übey'in bu sözleri yaymış olması neticede Müslümanları da rahatsız ediyor idi. Acaba mı diye bir ihtimal bir ölçüde ortaya çıkıyor idi. Nihayet Nur suresinin 11 ile 20. ayetleri, bir başka ifadeyle Nur suresinin ilk 20 ayetinin inzal buyurulması hem Peygamber Efendimiz'i rahatlattı, hem Hazreti Ayşe'yi rahatlattı, hem de diğer Müslümanların rahatlamasına sebep teşkil etmiş oldu. Ayrıca bu zina isnadında bulunan yani iftira edenlere karşı uygulanması gereken cezanın da bir ölçüde uygulanmasını beraberinde getiriyordu bu ayeti kerimeler. Netice itibariyle bu ayetlerin inzal buyurulmasından sonra bu işe alet olan ve bu işi uyduranlara mukabil Peygamber Efendimiz 80 değnek vurdurmuştur ve bu insanların ömür boyu da şahitliğine itibar edilmemiştir. Çünkü müfteriler hakkında İslam'ın hükmü, yani iftira edenlere karşı İslam'ın hükmünün bu olduğu da ifade edilmekte. Şunu da ifade etmek istiyorum ki sizlere değerli kardeşlerim, bu iftira eden kimseler, Abdullah bin Übey başta olmak üzere, Hassan İbn-i Sabit'in, Mistah bin Üsase'nin ve aynı zamanda Hamne bint-i Cahş'ın akıbetleri de çok kötü olmuştur. Yani ilahi emir gereği kendilerine haddi kazif vurulmuş olmasına mukabil, ayrıca sosyal hayattaki itibarları ve Medine içerisindeki yaşantılarında da ciddi ölçüde sıkıntılar meydana gelmiş olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Bu savaşla alakalı olarak da birkaç alınması gereken dersle ilgili olarak şunları ifade etmemiz gerekmekte. Bir kere Abdullah bin Übey ve Abdullah bin Übey gibi olan insanlar toplumda her zaman olacaklar. Ve bu insanların birinci görevi toplumda fitne çıkarmaktır ve Müslümanlar arasındaki var olan huzuru ortadan kaldırmaktır. Bu her dönemde meydana gelmiş olacaktır ve buna karşı Müslümanlar daima uyanık olmaları gerekmektedir. Hazreti Peygamber Efendimiz her hadisede olduğu gibi bu olayda da ailevi bir mesele olmasına mukabil soğukkanlılığını muhafaza etmiştir. Mutlaka Cenab-ı Hakk'a güvenerek bu konuda ilahi emri beklemiş ve gerçekten ilahi emirde Müslümanları rahatlatmıştır. Ve Resulullah Efendimiz bu olayın sonrasında haddi kazif olarak değerlendirilen İftira eden insanlara uygulanması gereken cezayı mutlaka uygulamıştır Resulullah Efendimiz. Efendim suç işleyen kimsenin affı söz konusu değildir. Ayrıca münafıklarla özellikle müşrikler arasında, Yahudiler arasındaki işbirliği her zaman devam edecektir. Müslümanları yıpratmak adına, Müslümanları yok etmek adına, Müslümanların zarar görmesi adına bu fiil devamlı olarak meydana gelecektir. Hazreti Peygamber Efendimizin özellikle aile hayatının bir ölçüde rencide edildiği bu hadise sonrasında Müslümanlar bilhassa iftira konusunda son derece hassas olmalılar. Çünkü aile mahremiyeti fevkalade önemlidir. Müslümanlar aile saadetini yok eden, şahsiyeti rencide eden, yuvaların yıkılmasına sebep olan özellikle İftira hadisesinden, iftira davranışlarından son derece sakınmalıdırlar değerli kardeşlerim. Hepinize saygılar sunarım.